Ayrım 3. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith. Sayfa 29. Hal üst güvertede ilerlerken bir hayli geç olmuştu. Ama yine de yerde uyuyan tayfaların arasından kolaylıkla geçmesini sağlayacak kadar aydınlıktı etraf. Bu denizcilerin vardiyası sona ermişti. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Bu kadar çok yıldız bir kuzeylinin gözlerini kamaştırdı. Ama bu gece hal onları görecek halde değildi. Öyle yorgundu ki adeta yalpalıyordu. Aboli ona burunda ön topun rüzgar altı tarafında yer ayırmıştı. Orayı rüzgar tutmuyordu. Zenci yere saman dolu bir şilte sermişti. Delikanlı minnetle kendini onun üzerine attı. Mürettebat için yer yoktu gemide. Adamlar açık güvertede bulabildikleri yerde yatıyorlardı. Güneye özgü bu sıcak gecelerde üst güverteyi alttaki boğucu yere tercih ediyorlardı. Sıralar halinde omuz omuza uyuyorlardı. Ama hal pis pis kokan bu kadar çok insanın yakınında olmasına alışmıştı. Tayfaların horlamaları ve homurtuları bile onun uyumasını engellemiyordu. Delikanlı Aboli'ye biraz yaklaştı. 10 yıldan beri her gece böyle uyuyor, yanındaki o dev zenci onu rahatlatıyordu. Aboli, baban reislerin reisi diye mırıldandı. O bir cengaver. Denizin ve göklerin sırlarını da biliyor. Yıldızlar onun çocukları. Hal de aynı dilde cevap verdi. Bütün bunların doğru olduğunu biliyorum. Aboli, bugün sana kılıçla saldırmamı o istedi diye itiraf etti. Delikanlı dirseğinin üzerine doğrularak yanındaki kara adama baktı. Hayretle sordu. Yani babam beni yaralamanı mı istedi? Sen diğer çocuklar gibi değilsin. Şimdi yaşamın zor ama ileride daha da zorlaşacak. Sen seçildin. İleride bir gün babanın omuzlarından kırmızı haçlı o büyük pelerini alacaksın. Onu hak etmelisin. Hal şilteye tekrar uzanarak yıldızlara baktı. Ya ben bunu istemiyorsam? O senin. Bu bakımdan hiçbir seçeneğin yok. Notonnier şövalyesi yerini alacak kişiyi seçer. Hemen hemen 400 yıldan beri bu böyle. Ancak ölüm senin bundan kaçmanı sağlayabilir. Hal çok uzun süre sesini çıkarmayınca Aboli onun uykuya daldığını sandı. Ama delikanlı sonra, bütün bunları nereden biliyorsun diye fısıldadı. Bunları babandan öğrendim. Sen de tarikatın şövalyelerinden misin? Aboli usulca güldü. Cildim çok koyu renk. Tanrılarım da yabancı, beni asla seçmezler. Korkuyorum Aboli. Bütün erkekler korkar. Damarlarında bizim gibi cengaver kanı olanların korkuyu yenmeleri gerekir. Beni hiçbir zaman terk etmeyeceksin değil mi Aboli? Bana ihtiyacın olduğu sürece yanında kalacağım. Artık o kadar korkmuyorum. Aboli saatler sonra rüya görmeden derin derin uyuyan delikanlıyı uyandırdı. Orta vardiya, saat gecenin 4'ü Gundvane. Hale taktığı adı kullanmıştı. Bu zencinin dilinde çalılık faresi anlamına geliyordu. Ama çocuğa bu adı onu aşağılamak için takmamıştı. 10 yıldan daha uzun bir süre ona teslim edilen 4 yaşındaki çocuğa sevgiyle bu ismi vermişti. Sabahın 4'ü. Bir saat sonra hava aydınlanacaktı. Hal telaşla yerinden fırlayarak gözlerini ovuşturdu. Sendeleye sendeleye buruna gidip oradaki pis kokulu kovaya çişini etti. Artık uykusu açılmıştı. Dalgalanan güvertede aceleyle ilerledi. Oraya doluşmuş derin uykudaki tayfalara basmamaya çalışıyordu. Aşçı bölmeleri tuğla kaplı kuzinede ateşi yakmıştı. Hale bir maşrapa dolusu sıcak çorbayla sert bir peksimet verdi. Delikanlı çok acıkmıştı. Sıcak sıvıyı dilinin yanmasına rağmen çabucak içti. Peksimeti yerken içindeki buğday bitlerinin dişlerinin arasında patladıklarını hissetti. Hal telaşla ana direğin dibine giderken pupanın gölgesinde babasının piposunun ateşini gördü. Tatlı gece havasına tütünün keskin kokusu yayılıyordu. Delikanlı duraklamadı. Çarmıhlardan yukarı tırmanırken rotanın değiştiğini fark etti. O uyurken yelkenlerin durumu da değişmişti. Direğin tepesine erişerek oradaki gözcünün yerini aldı. Gözetleme yuvasına yerleşip etrafına bakındı. Ay yoktu. Yıldızlar dışında gökyüzü kapkaranlıktı. Delikanlı dev Sirius'ten Orion'un ışıltılı kemerindeki küçücük Mintika'ya kadar at konmuş her yıldızı biliyordu. Onlar seyir görevlisinin şifreleri, gökyüzündeki yol tabelalarıydı. Hal alfabeyle birlikte yıldızların adlarını da öğrenmişti. Gözleri Aslan Burcu'ndaki Regulus'u bulmak için o tarafa kaydı. Bu Zodyak'taki en parlak yıldız değildi. Ama Hal'in özel yıldızıydı o. Yıldızın sadece kendisi için ışıldadığını düşünmek ona zevk veriyordu. Bu halin uzun gününün en mutlu saatiydi. Kalabalık gemide yalnız kalabildiği bu dakikalar, sadece bu sürede düşüncelerinin yıldızların arasında dans etmesine ve hayal gücünün özgürce çalışmasına izin verebiliyordu. Sanki bütün duyuları keskinleşmişti. Rüzgarın iniltisi ve donanımın gıcırtısı arasında aşağıdaki güvertede dümenciyle konuşan babasının sesini duyabiliyordu. Sir Francis tütünün dumanını içine çekerken kızıl ışıkta onun gaga gibi burnunu ve alnını görebiliyordu. Ona babası hiç uyumuyormuş gibi geliyordu. Hal denizin iyot kokusunu alıyordu. Yosun ve tuzun taze kokusunu da. Tatlı deniz havasının aylar boyunca temizlediği burnu iyice hassaslaşmıştı. Bu yüzden karanın hafif kokusunu bile duyabiliyordu. Afrika'nın kızgın fırından çıkmış çöreklerine benzeyen sıcak kokusunu. Ama bir koku daha vardı. Bu o kadar hafifti ki Hal burnunun kendisini aldattığını bile sandı. Ancak bir dakika sonra aynı kokuyu yine aldı. Rüzgarın getirdiği hafif bal gibi tatlı bir şeydi bu. Hal kokuyu tanıyamadı. Başını öne arkaya sallayarak hafif kokuyu tekrar yakalayabilmek için heyecanla etrafı kokladı. Birdenbire aynı kokuyu duydu. Bu o kadar keskin ve sarhoş ediciydi ki konyak kokusunu almış bir ayyaş gibi başı döndü. Heyecanla bağırmamak için kendini zor tuttu. Koku genzine dolarken gözetleme yerinden yuvarlanırcasına çıktı. Çarmıhlardan hızla güverteye indi. Çıplak ayaklarıyla öyle sessizce koştu ki babasının koluna dokunduğu zaman adam irkildi. "Yerinden neden ayrıldın?" "Size direğin tepesinden seslenemezdim. Çok yakınımızdalar. Sesimi onlar da duyabilirlerdi."
"Sen neler sayıklıyorsun çocuk?" Babası öfkeyle ayağa kalktı. "Doğru dürüst konuşsana."
"Baba, o kokuyu almıyor musunuz?" Hal babasının kolunu kavrayarak sarstı.
"Ne kokusu?"
Sir Francis Pipo'nun sapını ağzından çekti.
"Ne kokusu duyuyorsun?"
"Hal, baharat kokusu," dedi. "Havaya baharatın güzel kokusu yayılıyor." Ned Tyler, Aboli ve Hal güvertede hızla ilerleyerek vardiyası olmayan nöbetçileri uyandırdılar. Onları savaş yerlerine doğru iterken her birini sessiz olması için uyardılar. Yerlerini almaları için trompet çalmıyordu. Heyecan bulaşıcıydı sanki. O bekleyiş sona ermişti. Hollandalı oralarda yakında bir yerdeydi. Karanlıkta, rüzgar yönünde. Artık geminin o şahane yükünün kokusunu alabiliyorlardı. Sir Francis gemide ışık olmaması için pusula dolabındaki mumu söndürdü. Sonra da porsunlarına silah sandıklarının anahtarlarını verdi. Bu sandıklar av gözükünceye kadar kilitli tutuluyordu. Çünkü her kaptanın kafasının derinliklerinde o isyan korkusu vardı. Diğer zamanlarda sadece subayların denizci kılıçları oluyordu. Sandıklar çabucak açıldı ve silahlar elden ele geçirildi. Denizci kılıçları sağlam Sheffield çeliğinden yapılmıştı. Kabzaları tahtadan, gardları da sepet gibiydi. 1.80 uzunluğundaki mızrakların İngiliz meşesinden yapılmış sapları vardı. Ağır demir başları 6 köşeydi. Kılıç kullanmada usta olmayan gemiciler ya bu sağlam mızrakları seçiyorlardı ya da bir vuruşla insanın kafasını omuzlarından ayıran bordalama baltalarını. Tüfekler barut deposundaydı. Onları da yukarı çıkardılar. Hal tüfeklerin doldurulmasına yardım etti. Önce bir avuç barut, sonra da bir avuç kurşun saçma. Bu tüfekler ancak 20-30 metre kadar uzaktan etkili olabilen hantal silahlardı. Tetik çekildiği ve yanan çakmak otomatik olarak barutu tutuşturduğu zaman silah dumanlar arasında patlıyordu. Ama sonra tüfeğin yeniden doldurulması gerekiyordu ki bu işlem hayati önemi olan 2-3 dakikanın harcanmasına neden oluyordu. O sırada tüfekli gemici de düşmanlarının karşısında savunmasız duruma düşüyordu. Hal oku tercih ediyordu. Agincourt'ta Fransız şövalyelerinin çoğunu öldüren ünlü, uzun İngiliz yayını. Bir tüfek yeniden dolduruluncaya kadar 12 ok atabiliyordu delikanlı. Uzun yayla düşman 50 adım öteden tam göğsünün ortasından vurulabiliyordu. Yay öyle güçlüydü ki düşman göğüs zırhı takmış olsa bile okun ucu bel kemiğine kadar dayanıyordu. Hal hazırlıklı olmak için gözetleme yerinin yanına 2 demet oku bağlamıştı. Sir Francis ve subayları yarım zırhlarını taktılar. Başlarına yuvarlak miğferleri geçirdiler. Bunlar deniz tuzu yüzünden paslanmış, diğer çarpışmalar sırasında yer yer ezilmişlerdi. Gemi kısa sürede savaşa hazırlandı. Mürettebat silahlanıp zırhlarını taktı. Ancak topların lombar kapakları hala kapalıydı. Küçük toplar da henüz uzatılmamıştı.
Ned'le diğer porsunlar tayfaların çoğunu aşağı indirdiler. Diğerlerine ise güverteye uzanarak küpeşlerin altına saklanmaları emredildi. Bir tek ağır yanan kibrit bile çakılmadı. Işık ve duman avın tehlikede olduğunu sezmesine yol açabilirdi. Ama her direğin dibinde mangallar yanıyordu. Ses çıkarmaması için bez sarılmış tahta balyozlarla topların takozları çıkarıldı. Aboli telaşla koşuşan denizcilerin arasından geçerek direğin dibinde duran Halin yanına gitti. Çıplak kafasına kırmızı bez sarmış, uçlarını sırtından aşağıya bırakmıştı. Kuşağına da bir kılıç sokmuştu. Bir kolunun altına rulo yapılmış renkli bir ipek parçasını sıkıştırmıştı.
''Bunu baban yolladı.''
Ruloyu Halin kollarına taktı.
''Bunu ne yapacağını biliyorsun.''
Delikanlının saç örgüsünü çekiştirdi.
''Baban dövüş nasıl giderse gitsin direğin tepesinde kalmanı istiyor. Beni duyuyor musun?''
Zenci dönüp hızla buruna doğru gitti. Hal Aboli'nin enli sırtına bakarak isyanla yüzünü buruşturdu. Ama yine de söz dinleyip yukarı tırmandı. Direğin tepesine eriştiği zaman karanlıkları çabucak taradı. Henüz görünürde bir şey yoktu. Baharat kokusu bile kaybolmuştu. Delikanlı kendisine öyle gelmiş olabileceğini düşünerek bir an endişelendi. Sonra aslında koku bizim yarattığımız rüzgar yüzünden dağıldı diye kendi kendini teselli etti. Herhalde gemi şimdi bordamızın tam orta hizasında. Bayrağı işaret kandili sayasına iliştirdi. Babası emreder etmez dalgalanmaya hazırdı. Küçük topun tava kapağını açtı. Yayı 90 santim uzunluğundaki okların yanına rafa koymadan önce ipin gerginliğini kontrol etti. Artık beklemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Aşağıda gemi anormal derecede sessizdi. Hatta saatlerin geçtiğini bildiren çan bile çalmıyordu. Sadece yelkenlerin hafif hışırtısı ve ona eşlik eden halatların boğuk gıcırtısı duyuluyordu. Güneş Halin bu Afrika denizlerinde çok iyi öğrenildiği gibi birdenbire doğdu. Ölmekte olan gecede yüksek parlak bir kule belirdi. Buzlarla kaplı bir dağ gibi pırıltılı ve sanki yarı saydamdı. Yelkenleri ışıldayan büyük bir gemiydi bu. Direkleri o kadar uzundu ki sanki gökyüzündeki son soluk yıldızları süpürüyordu. Hal aşağıdaki güverteden duyulacak ama yabancı gemiden işitilmeyecek bir sesle ''Dikkat!'' dedi. ''Tekne karanlık sularda bir fersah ötedeydi. İskele tarafında!'' Sonra babasının sesini duydu. ''Direğin tepesindeki bayrağı aç!'' Hal işaret kandili sayasına asıldı. İpek rulo direğin tepesine doğru yükseldi. Sonra açıldı ve Hollanda Cumhuriyeti'nin renkleri gözüktü. Turuncu, kar beyazı ve mavi bayrak güneydoğudan esen rüzgarda dalgalandı. Birkaç dakika sonra ön direkle mizenede de başka bayraklar ve uzun flamalar açıldı. Bunlardan birinin üzerinde Watch yazılıydı. Die Verenitge Ostindiehe Kompanie. Yani Birleşik Doğu Hindistan şirketinin baş harfleri. Bu bayrak gerçekti. Sadece 4 ay önce Herlike Nahit gemisinde ele geçirilmişti. Hatta 17'ler konseyinin flaması bile gerçekti. Hollanda kalyonunun kaptanının kardeş geminin ele geçirildiğini öğrenecek kadar zaman olmamıştı. Bu yabancı karaveladan şüphelenmeyecekti. İki geminin rotaları kesişecekti. Sir Francis karanlıkta bile bunu iyi hesaplamıştı. Rotayı değiştirip Hollandalı kaptanı endişelendirmesine gerek yoktu. Ancak birkaç dakika sonra Lady Edwina'nın kurtların kemirdiği gövdesine rağmen suda kalyondan daha hızlı olduğu anlaşıldı. Çok geçmeden kalyona yetişip onu geçecekti. Buna mutlaka engel olunmalıydı. Sir Francis teleskopuyla bakıyordu. Kalyonun neden bu kadar hantal ve yavaş olduğunu çabuk anladı. Ana direk eğretiydi. Diğer direklerin ve yelkenlerin zarar gördükleri de belliydi. Sir Francis geminin Doğu Okyanuslarında korkunç bir fırtınaya yakalanmış olduğunu anladı. Agulhas burdunun açıklarına böyle geç erişmesinin nedeni bu olmalıydı. Sir Francis Hollandalı kaptanı telaşlandırmadan yelkenlerin yönünü değiştiremeyeceğini biliyordu. Ama kalyonun arkasından geçmesi gerekiyordu ki buna da hazırdı. Küpeşte de bekleyen gemi marangozuna işaret etti. Adam yardımcısıyla birlikte branda bezinden yapılmış çok büyük bir kayığı kaldırarak kıçtan aşağıya attı. Kayık denizin derinliklerine dalarken Lady Edwina'nın hızı kesildi. Huysuz bir atın dizginlerinin çekilmesi gibi bir şeydi bu. Sir Francis tekrar iki geminin farklı hızını hesapladı ve memnun memnun başını salladı. Sonra da başını eğerek kendi güvertesine baktı. Tayfaların çoğu güvertelerin aşağısına saklanmışlar ya da küpeştelerin dibinde yatıyorlardı. Onları kalyonun ana direğinin tepesindeki gözcülerin bile fark etmeleri imkansızdı. Görünüşte hiçbir silah da yoktu. Bütün toplar lombar kapaklarının arasında gizliydiler. Francis bu karavelayı ele geçirdiği sırada tekne bir Hollanda ticaret gemisiydi. Batı Afrika kıyılarının açıklarında sefer yapıyordu. Karavelayı bir korsan gemisine dönüştürürken geminin zararsız havasını ve sade hatlarını muhafaza etmişti. Halatlarda ve güvertelerde sadece birkaç kişi gözüküyordu. Bu da hantal bir ticaret gemisi için normaldi. Sir Francis avına tekrar bakarken direklerde ulusal bayrak ve şirketin flaması belirdi. Hollandalı biraz gecikmeyle onun selamına karşılık veriyordu. Ned Lady Edwina'yı rota üzerinde tutarken bizi kabul etti diye omurdandı. Kuzu postumuzu beğendi. Sir Francis belki ama yine de başka yelkenler açıyor dedi. Onlar avlarına bakarlarken kalyonun Baba Fingo ve kontra Baba Fingo yelkenleri sabah ışığında açıldı. Sir Francis bir dakika sonra işte diye bağırdı. Rota değiştirip bizden uzaklaşıyor. Hollandalı ihtiyatlı biri. Etrafa hafif bir baharat kokusu yayılırken Ned kendi kendine konuşurmuş gibi fısıldadı. Şeytanın dişleri bir bakire kadar tatlı ve iki katı güzel. Sir Francis aşağıda güvertedeki adamların kendisini duyabilecekleri bir sesle ''Burnuna gelebilecek kokuların en güzeli bu.'' dedi. ''Bu uğurda savaşmayı düşünüyorsan adam başına 50 sterlin ödül düşecek.'' İngiliz işçilerinin ancak 10 yılda kazanabilecekleri bir paraydı bu. Tayfalar kımıldandılar ve kayışlarla bağlanmış av köpekleri gibi homurdandılar. Sir Francis pupa güvertesinin peştesine gitti. Başını kaldırarak halatlara tırmanmış olan adamlarına usulca seslendi. O teknedeki peynir kafalılara kardeşlerinizmiş gibi davranın. Onları alkışlayın. Cesaretle karşılayın. Yukarıdaki adamlar neşeyle uludular ve Lady Edwina diğer geminin arkasına sokulurken başlıklarını salladılar. Katinka van der Velde doğrulup oturdu ve kaşlarını çatarak yaşlı dadısı Zelda'ya baktı. Somurtkan bir ifadeyle ''Beni neden bu kadar erken uyandırdın?'' diye sordu. Yüzüne düşen altın buklelerini geriye doğru itti. Uykudan yeni kalkmış olmasına rağmen pembe yüzü bir meleğinki kadar güzeldi. Tropiklerde yaşayan bir kelebeğin kanatlarına benzeyen menekşe rengi gözleri insanı şaşırtıyordu. Zelda sızlanır gibi ''Yakınımızda bir gemi daha var.'' dedi. ''Şirketin gemilerinden biri. Fırtınalarla geçen şu korkunç birkaç haftadan beri gördüğümüz ilk gemi bu. Ben artık dünyada bir tek Hristiyan daha kalmadığını düşünmeye başlamıştım. Sense her zaman içinin sıkıldığından yakınıyorsun. Bu gemi seni bir süre oyalayabilir.'' Dadı Zelda'nın rengi soluktu. Bir zamanlar sürdüğü rahat yaşam sayesinde dolgun, düzgün ve tombul olan yanakları çökmüştü. İri göbeği erimiş, gevşek deriler aşağıya sarkmıştı. Neredeyse dizlerine değecekti. Katinka bunu kadının ince geceliğinin altından görebiliyordu. Katinka tiksintiyle bütün yağlarını ve etlerinin de yarısını kustu diye düşündü. Trinco Male kıyısından ayrıldıktan sonra Stan Vastik Height gemisini yakalayan ve amansızca sarsan siklonlar Zelda'yı mahvetmişti. Katinka saten çarşafları açtı. Uzun bacaklarını yaldızlı ranzanın yanından uzattı. Kamara onun için özel olarak yeniden düzenlenmiş ve döşenmişti. Ned de olsa o çok güçlü Zeventiyenlerden birinin kızıydı. Yani şirketin 17 yöneticisinden birinin kızı. İçerisi yaldız, kadife, ipek yastıklar ve gümüş kaplarla doluydu. Katinka'nın moda olan Amsterdamlı ressam Pieter de Hoek'un yaptığı portresi yatağın karşısındaki bölmeye asılmıştı. Onu çok seven babasının düğün hediyesiydi bu. Ressam genç kadının başının o şehvetli duruşunu yakalamayı başarmıştı. Katinka'nın gözlerinin o şahane rengini bulmak için herhalde boya çanaklarını iyice karıştırmıştı. Bu gözlerde hem masum hem de ahlaksız bir ifade vardı. Katinka altın brokardan bir pelerini omuzlarına alır ve ip incecik beline de mücevherli bir kemer takarken yaşlı kadına ''Kocamı uyandırma'' diye tembih etti. Zelda komplocu bir tavırla gözünü kırptı. Vali Katinka ısrar ettiği için yandaki o kadar süslü olmayan küçük kamerada kalıyordu. Genç kadın ara kapıyı da kilitlemişti. Mazeret olarak da kocasının kötü bir biçimde horladığını, kendisinin de deniz tuttuğu için hastalandığını göstermişti. Aslında bütün bu haftalar boyunca kamerasında kapalı kaldığı için canı sıkılmış ve huzursuzlaşmıştı. Gençlere özgü o enerjiyle doluydu. Şişman ve yaşlı kocasının hiçbir zaman söndüremeyeceği kadar ateşli isteklerle alev alev yanıyordu. Katinka Zelda'nın elini tutarak kıştaki dar kamera güvertesine çıktı. Bu aslında özel bir balkon gibiydi. Melek ve küçük aşk perileri oymalarıyla süslenmişti. Geminin dümen suyuna bakıyordu. Genç kadın böylece tayfaların o bayağı bakışlarından sakınmış oluyordu. Sihirli güneşin göz kamaştırdığı güzel bir sabahtı. Katinka ciğerlerini denizin tuzlu kokusuyla doldururken vücudunun bütün sinir ve kasları yaşam gücüyle titredi. Rüzgar uzun mavi dalgaların tepelerinde beyaz tüylere benzeyen köpükler oluşturuyor, genç kadının altın bukleleriyle oynuyordu. Göğüslerini ve karnını örten ipeği bir aşığın parmakları gibi okşuyordu. Katinka bakımlı sarı bir kedi gibi şehvetle gerindi, sırtını büktü. Sonra diğer gemiyi gördü. Bu kalyondan daha küçüktü ama hatları daha zarifti. Direklerinde dalgalanan güzel bayrakları ve flamaları beyaz yelkenleriyle tezat oluşturuyordu. Gemi yakın olduğu için Katinka halatlardaki birkaç tayfayı görebiliyordu. Başlıklarını sallayarak onları selamlıyorlardı. Katinka içlerinden bazılarının genç olduğunu fark etti. Sadece kısa etek giymişlerdi. Genç kadın küpeşteye dayanarak gemiye baktı. Kocası Katinka gemide olduğu sürece denizcilerin doğru dürüst giyinmelerini emretmişti. Bu yüzden yabancı gemideki adamlar ilgisini çekiyordu. Göğüs uçları kabarıp sertleşmeye başlamıştı. Katinka kollarını kavuşturdu. Bir erkek istiyordu. Onun için çıldıran, gücü kuvveti yerinde genç bir erkek. Amsterdam'da öyle bir erkek tanımıştı ama babası durumu fark etmiş ve onu Doğu Hint adalarına yollamıştı. Şirkette iyi bir konumda olan ve daha da yükseleceği bilinen güvenli, yaşlı bir koca seçmişti kızına. Petrus Jacobus van de Velde artık Katinka ile evli olduğu için şirketin yönetim kurulunda bir boşalma olur olmaz oraya seçilecekti. Zeventiyene yani 17'lere katılacaktı. Zelda Katinka'nın kolunu çekiştirdi. İçeri gir Lieveling, o gemideki aydutlar sana bakıyorlar. Katinka silkinerek dadısının elinden kurtuldu ama yaşlı kadının söylediği doğruydu. Bu uzaklıktan bile adamların ne kadar heyecanlandıkları, taşkınlıklarından anlaşılıyordu. Burundaki iri yarı bir tayfa müstehcen el hareketleri yapmaya başlamıştı. Zelda ısrar ediyordu. İğrenç, içeri gir, vali bu hayvanın yaptıklarını görürse çok kızar. Katinka tatlı tatlı, aynı başarıyı gösteremediği için kendi kendine kızsın diye yanıt vererek pembe diliyle dolgun dudaklarını yaladı. ''Lütfen küçük hanım.'' Katinka razı değildi. ''Biraz sonra.'' ''Haklıymışsın Zelda, bu beni çok eğlendiriyor.'' Beyaz elini kaldırarak diğer gemiye doğru salladı. Tayfalar hemen onun dikkatini çekmek için giriştikleri çabayı arttırdılar. ''Zelda bu çok edepsizce.'' diye inledi. ''Ama çok eğlenceli. Bu yaratıkları bir daha görmeyeceğiz. Her zaman edepli davranmak çok sıkıcı oluyor.'' Genç kadın küpeşlerin üzerinden eğilerek elbisesinin önünün açılmasına izin verdi. Aynı anda kocasının kamerasına açılan kapıya şiddetle vuruldu. Katinka dadısının tekrar ısrarına gerek kalmadan kamerasına dalıp kendini ranzaya attı. Saten çarşafı çenesine kadar çekerek başıyla Zelda'ya işaret etti. Yaşlı kadın kol demirini kaldırdı. Vali hızla içeri dalarken biçimsizce bir reverans yaptı. Adam onu aldırmadı. Rob de Chambre'nin kuşağını iri göbeğinin üzerinden bağladı. Ördek gibi yalpalayarak Katinka'nın yattığı ranzaya doğru gitti. Peruğunu takmamıştı. Kafası beyaz seyrek kıllarla kaplıydı. ''Hayatım, kalkabilecek kadar iyi misin?'' ''Kaptan haber yolladı. Giyinip beklememizi istiyor. Yakında yabancı bir gemi var ve davranışları şüphe uyandırıyor.'' Katinka yabancı denizcilerin şüphe uyandıran davranışlarını hatırladı ve gülmemeye çalıştı. Onun yerine içe dokunacak bir tavır takındı. ''Başım sanki çatlıyor, midem de.'' ''Zavallı sevgilim.'' Ümit burnu valisi Petrus van de Velde karısının üzerine eğildi. Bu senin sabahta bile sarkık yanakları ter içindeydi. Soluğu insana bir gece önceki yemekleri hatırlatıyordu. Körili cava balığı, sarımsak, ekşi rom. Katinka'nın midesi bu sefer gerçekten bulandı ama yine de yanağını uysalca kocasına uzattı. ''Belki kalkacak gücü bulabilirim.'' diye fısıldadı. ''Madem kaptanın emri.'' Zelda yatağın yanına koşarak onun doğrulup oturmasına yardım etti. Sonra da genç kadını ayağa kaldırdı. Kolunu onun beline dolayarak kameranın köşesindeki küçük Çin paravanına götürdü. Vali paravanın karşısındaki banka oturdu. Boyalı ipek panoların gerisinden pırıltılı beyaz ten belli belirsiz gözüküyordu. Adam daha fazlasını görebilmek için başını iyice uzattı.
Katinka, bu korkunç yolculuk daha ne kadar sürecek diye yakındı.
Kaptan, kesinlikle rüzgar devam ederse 10 gün sonra Masa Körfezi'ne demir atarız dedi.
Bu kadar uzun süre dayanabilmem için Tanrı bana güç versin.
Vali kaptan bizi subaylarıyla birlikte akşam yemeği yememiz için davet etti diye açıkladı. Ne yazık ki ona rahatsız olduğunu bildirmem gerekiyor.
Katinka'nın başı ve omuzları paravanın yukarısında belirdi. Öyle bir şeyi yapayım deme dedi öfkeyle. Düzgün ciltli beyaz yuvarlak göğüsleri hiddetle titriyordu.
Subaylardan biri onu bir hayli ilgilendiriyordu. Yani Albay Cornelius Schroeder. O da genç kadının kocası gibi Ümit Burnu'na göreve gidiyordu.
Albay Petrus van de Velden'in valilik yapacağı yerleşim merkezine garnizon komutanlığına atanmıştı.
Katinka'nın her güverteye çıkışında onu pek zarifçe selamlıyordu. Uçları sivri bir bıyığı vardı. Sakalı moda olan van Dyck tarzında kesilmişti.
Cornelius Schroeder'in bacakları biçimli, koyu renk gözleri bir kartalınkiler gibi ışıl ışıldı.
Katinka'ya baktığı zaman kadının tüyleri ürperiyordu. Bu bakışlarda sadece Katinka'nın durumuna duyulan saygı yoktu.
Albay genç kadının uzun kirpiklerinin altından kendisini usulca tartmasına onu memnun edecek bir biçimde karşılık veriyordu.
Ümit Burnu'na ulaştıkları zaman Albay valinin emrinde olacaktı.
Katinka'nın emrinde de.
Genç kadın onun dünyanın bir ucundaki o yerleşim merkezinde 3 yıl sürecek sürgünü sırasında tek düze bir yaşamın sıkıntısını gidereceğinden emindi.
Katinka ses tonunu çabucak değiştirdi.
Yani kaptanın bu nazik davetini reddetmek kabalık olmaz mı?
Vali itiraz etti. Ama sağlığın daha önemli.
Gerekli gücü bulurum. Zelda kurdelelerle süslü 5 iç eteğini Katinka'nın başından geçirdi.
Genç kadın paravanın arkasından çıkarak kollarını kaldırdı. Dadısı ona mavi ipek bir elbiseyi giydirip iç eteklerinin üzerine doğru çekti. Sonra diz çöktü ve eteğin bir ucunu iç etekleriyle Katinka'nın beyaz ipek çoraplarını sardığı, ince bileklerinin görülmesini sağlayacak biçimde yana sıkıştırdı.
Son moda böyleydi.
Vali büyülenmiş gibi karısını seyrediyordu.
Katinka alayla keşke vücudunun diğer tarafları da gözlerin kadar iri ve hareketli olsaydı diye düşünerek uzun aynanın önünde döndü.
Sonra çıldırmış gibi bağırarak elini göğsüne bastırdı. Tam tepelerinden güvertenen birdenbire kulakları sağır edecek bir top sesi gelmişti.
Vali de karısı gibi tiz bir sesle bağırdı. Kendini banktan yerdeki şarkalılarının üzerine attı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.